Aziz ve muhterem dinleyenler, her birinizi Allah Teala'nın rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Gazali Mektebi programında bu hafta yeni bir konuya inşallah başlıyoruz. İmam Gazali'nin İhlas, İhlasa zarar veren unsurlar, riya ve münafıklıkla alakalı temas ettiği bir takım noktalara inşallah değinmeye çalışacağız. İmam Gazali felaketler başlığı altında İhlassızlık, yani ihlastan hali olarak ihlassız bir şekilde yaşamak, amel etmek veya Müslümanlığı ihlastan uzak bir surette, ihlastan uzak kalacak nitelikte yapmaya çalışmak, yani insanın bir takım amelleri tamamıyla halis olarak, muhlis olarak değil de bir takım dünyevi gayelerle veya birilerine göstermek, insanların beğenisini veya takdirini almak için, yani Allah Teala'nın dışında sevap beklentisi haricinde ibadet maksadının uzağında bir nitelikte amel yapmaya, yani Allah Teala'nın emrettiği amelleri Allah Teala dışında başka maksatlarla yapmaya çalışmasını ifade edecek ve burada ihlasın nasıl olması gerektiğini, ihlas denildiği zaman İçine nelerin girdiğini ve ihlasın kısımlarını, zararlarını, buna etki eden faktörleri inşallah anlatmaya gayret edeceğiz. Bir kimsenin niçin ihlaslı olması gerektiği, maksada erişebilmek için ihlasın insana kattığı faydanın ne olduğunu izah ederken İmam Gazali şunları söylüyor. İhlasın ortaya koyduğu anlam ve faydanın ilk olarak karşılığı, yapılan ibadetin Allah Teala tarafından kabul edilmesi ve nihayetinde bununla bir sevaba erişilmesi vardır. İkincisi, daha da önemlisi, ihlassız bir şekilde bir amel yapılacak olursa, ihlas terk edilerek amel işlenmeye çalışılırsa, burada bir ceza vardır ve kişinin karşı karşıya kalabileceği bir takım tehlikeler vardır. Söz gelimi, ameli merdut olabilir. Sevabı kaçırmış olabilir, ya tamamını ya da bir kısmını farz muhal. Çünkü az önce izah ettiğimiz gibi ihlas demek yapılan ibadete Allah Teala dışında bir takım mercileri, Allah'tan sevap bekleme dışında bir takım beklentileri dahil etmek demektir. Çünkü bir Müslüman mutlak surette Allah Teala'nın rızasını kazanmak ve nihayetinde cennete erişebilmek için amel eder. Cennete erişmenin karşılığı veya cennete erişmenin anlamı Allah Teala'nın yapılan ibadetleri kabul etmesi. Allah Teala'nın ibadeti kabul edebilmesi, ibadetin yalnızca Allah için yapılmasını gerektirir. Şayet bir kimse Allah Teala dışında bir merci, bir makam, bir dünyalık, hasılı kelam Allah dışında bir beklentiyle karşılığını başkasından bekleyerek bir iş, ameliye yapıyorsa, karşılık beklediği kişiden bir mükafat elde etmeye çalışıyor demektir. Daha açık belirtmek gerekirse şöyle düşünelim. Bir kimse ancak mükafatını alabileceği kimseye karşı sorumludur. Sorumluluğunu da mükafatını, yaptığı işin karşılığını alabileceği kimseye ithafen yapar. Yani aylık olarak maaş alan bir kimse, yapmış olduğu işi maaş veren kimsenin takdirini kazanmak için yapar. Herhangi bir konuşma veya konferans veren bir kimse, dinleyicilerin anlaması, dinleyicilerin takdir etmesi, dinleyiciler de okuduklarının, yazdıklarının, söylediklerinin karşılık bulması için bu şekilde bir faaliyet icra eder. Hasılı kelam, kim kimden karşılık bekliyorsa yaptığı işi karşılığını verecek, mükafatını takdir edecek, yaptığı ameliyenin nihayetinde ödülünü alacağı kimseye karşı bir iş yapma zahmetine girer. Dolayısıyla cennet karşılığında amel işleyen bir kimse buradaki ibadeti Allah Teala için yapıyor olmalıdır. Şayet yaptığı ibadete cennet dışında bir maksat, Allah rızası dışında bir maksat karıştırıyorsa, burada kimden karşılık bekliyorsa karşılığını ondan alacak demektir. Söz gelimi bir ibadet yapıyor, bir sadaka veriyor mesela, bunu insanların takdirini kazanmak için yapıyorsa nihayetinde bu kişi yaptığı bu hayırlı işten dolayı, verdiği sadakadan dolayı insanların övgüsünü, takdirini kazanır. İşte bu sadakanın karşılığı dünyada insanlar takdir ettiği için verilmiş kabul edilir. Söz gelimi bir kişi okuyor, türlü zahmetlerle fakültesini bitiriyor, icazetini veya diplomasını alıp nihayetinde belirli bir seviyeye ulaşıyor. İnsanlar artık bu kişiyi alim, hoca, müderris, akademisyen, adı her ne olursa olsun bu şekilde bir vasıf ve unvanlarla övmeye başlıyorsa, bu kişi okuduğu, okuttuğu, yazdığı, çizdiği, verdiği dersler nihayetinde ve neticesinde bu insanların takdirini bekliyorsa, evet, yazdıkları ve okuma neticesinde o ilimle elde ettiği maksatları insanların övgüsünü kazanarak dünyada elde etmiş kabul edilir. Ahirete ulaşabilecek, ahirete onu ulaştırabilecek salih bir amel, ihlaslı bir ameliye kalmamıştır. Bu sebeple şöyle düşünmek gerekiyor. Bir kimse yaptığı işten dolayı ancak yaptığı işin karşılığı kadar ecir veya karşılık veya mükafat alabilir. Yani şöyle düşünmek daha isabetli olur somutlaştırmak için. Bir kimse elindeki ürünü sattığı zaman ürünün edebileceği kadar bir meblağ elde etmiş olur. Söz gelimi elindeki telefonu 100 liraya satan bir kimse 100 lira elde eder. Bir telefonu farklı farklı müşterilere mükerrer şekilde satamaz. Bu hani çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum olabiliyor maalesef. Mesela bir uçak koltuğunu, bir otobüs koltuğunu firmalar bazen birden fazla kişiye satarak, aynı koltuğu 3-5 kişiye daha satarak haksız kazanç elde ediyor. 3 tane müşteri, o koltuğu alan 3 kişi aynı anda geldiğinde hiçbirisi oradan yararlanamıyor ve kaos, münazaa, yani bir tartışma ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir kişi yapmış olduğu işten sadece bir merciden karşılık bekleyerek yapmış olur. Bunu ancak bir merciye ithaf edebilir. Bundan dolayı Allah Teala hadisi kutsi'de şöyle buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın naklettiği üzere buyuruyor ki Allah Teala hadisi kutsi'de, ben şirkten müstani olan, şirk kabul etmeyen, yapılan ameliye ve ibadetlerde müşterekliği kabul etmeyen bir merciyim. Nihayetinde şirkten müstaniyim. Şayet yapmış olduğu bir amele, bir ibadete benden başka bir merciyi ortak ederek, yani müşterek şekilde, yani yaptığı ibadetin ve amelin karşılığını benimle birlikte bir başka merciden daha bekleyerek amel işleyen bir kişi olursa, benim hissemi, bana ibadet edilme, ubudiyet, rububiyet hissemi bir başka kişiye şayet ortak edecek olursa bir kişi, kesinlikle ve kesinlikle bu türlü bir ibadeti kabul etmem, halis olarak kabul etmem buyuruyor Allah Teala hadisi kutsi'de. Bundan dolayı İmam Gazali ihlas konusuna azami surette önem veriyor ve şunları söylüyor. Diyor ki, nihayetinde ihlas bir ibadeti yalnızca karşılığını Allah'tan bekleyerek ve Allah'a yaklaşmak, Allah'a ulaşmak, onu tazim etmek, onun davetine icabet etmek maksadıyla sahih ve müstakim bir itikatla yaptığı zaman ihlaslı olur diyor. Tekrar etmek gerekirse, kişinin Allah Teala'ya yaklaşmak, ona kurbiyet kesbetmek, onu tazim etmek, onun davetine icabet etmek için kişinin içinden gelerek sahih ve müstakim maksatlarla yapmış olduğu ibadete veya bu türlü maksat ve gayeye sevk eden unsurdur. Allah'a yaklaşmak olacak, Allah'a kurbiyet kesbetmek olacak, onu tazim etmek, Allah Teala'nın davetine icabet etmek gibi bir maksatla yapılan ameliyede ancak ihlas olur diyor İmam Gazali. Tabi ihlas söz konusu olduğunda karşımıza iki durum daha çıkmakta. Bunlardan birincisi riyadır, ikincisi ise taaccüptür. Yani kişinin kendini ve yapmış olduğu ibadeti, ameliyeyi beğenmesidir. Ve hatta burada İmam Gazali ilerleyen kısımlarda şunu söyleyecek. kişinin kendi başına gizli olarak yaptığı veya gecenin bir vaktinde yaptığı ibadetlerde ihlassızlık gibi bir durumdan bahsedemeyiz. İhlasın söz konusu olabileceği ameller aleni olarak yapılan amellerdir diye böyle bir kesin ve keskin bir ifade kullanıyor. Nihayetinde burada şunu söylüyor. Şayet bir ameliye aleni olarak yapılıyorsa, aleni olarak insanların görebileceği şekilde yapılma ihtimali varsa, işte gündüz kıldığımız namazlar, yapmış olduğumuz bir takım hayır hasenatlar, yani insanların fark edebileceği, anlayabileceği veya insanların idrak edebileceği, yaptığımız işin ibadet olduğunu kavrayabileceği ibadetlerde ancak ihlas olur. Gecenin bir vaktinde yapılan ibadette ihlassızlıktan bahsetmek gibi bir durum söz konusu olmaz diyor. Neden? Çünkü orada gösterme, insanlara izhar etme, insanlar görsün diye bir maksat taşımak şeklinde bir gaye olamaz. Çünkü gecenin bir vaktinde kalktığın zaman seni görebilecek bir kimse yok. Burada neyden bahsedilebilir? Burada ancak ucuptan bahsedilebilir. Burada ihlas yoksa ucup vardır, taaccüp vardır. Kişinin kendini övmesi, kendini haddinden fazla ciddiye alması ve yaptığı ibadetin kesinlikle kabul edildiği vehmine düşmesi gibi bir tehlike vardır. Hal böyle olunca diyor İmam Gazali, insanların idrak edebileceği, insanlardan övgü, insanlardan takdir veya dünyevi bir maksat bekleyebileceğimiz ibadetlerde ihlastan bahsetmek gerekiyor. Şayet böyle bir ibadette ihlas yoksa, aleni olarak yapılan, insanların fark edebileceği ve fevkinde olabileceği ibadetlerde şayet ihlas yoksa, orada riya vardır, orada kibir vardır. Şayet insanların göremeyeceği gizli ibadetlerde ihlas yoksa, orada ucup, taaccüp, kişinin kendini, ibadetini beğenmesi gibi bir hastalık vardır diyor İmam Gazali. Oldukça önemli bir çizgidir bu. Toparlamak gerekirse İmam Gazali diyorlar ki, zahiri bir işten, aleni bir ibadetten bahsediyorsak orada ihlaslı bir şekilde amel etmek gerekir. Başkaları görsün, başkaları beğensin, takdir etsin veya bizimle alakalı izlenim ve intibası değişsin. Ne kadar muttaki, ne kadar Müslüman, ibadetlerine ne kadar düşkün gibi bir algı oluşsun diye şayet ibadet ediyorsak burada ihlas yoktur. Peki gizli yapılan ibadetlerde her halükarda ihlastan bahsedebilir miyiz? Hayır diyor. Şayet kişi, evet, kimseye göstermek için bir ibadet yapmıyor. Mesela açık söyleyelim, bir kişinin tarikat dersini, evrad-ı ezkarını gecenin bir vaktinde yaptığını düşünelim. Veya bir kişi gündüz insanlardan uzak, evinin kuytu köşesinde, hatta hanımı ve çocuklarının bile haberdar olamayacağı nitelikte teheccüd namazı kıldığını farz edelim. Veya kişi gündüz kendisine arta kalan zamanda kimsenin fark etmeyeceği nitelikte Kur'an-ı Kerim okuduğunu, Allah Teala'yı tesbih yaptığını düşünelim. Evet, burada hiç kimse görmüyor. O yüzden ihlassız bir amel yapma gibi korkusu ve kaygısı yok. Dolayısıyla riyaya düşme, kibre düşme gibi bir durum söz konusu değil. Ancak kişi velev ki gizli bile bir ibadet yapıyor olsa, yaptığı ibadeti, ya ne kadar da güzel ibadet ediyorum, dua ediyorum, yalvarıp yakarıyorum, artık zikri, evrad-ı ezkarı bütün letaiflerde, bütün hücrelerimde, bütün organlarımda ve uzuvlarımda hissediyorum, marifetullah'a ulaştım, okuduğum kitaplarla yakine ulaştım, farz muhal, kılmış olduğum ibadetlerle daha da muttaki ve muhlis olduğum gibi nefsin ayartmasıyla, şeytanın ivasıyla kendini beğenmek gibi bir hastalığa düşüyorsa burada yine ihlastan bahsedemeyiz. Evet, kibir ve riya yoktur, ancak burada ucup vardır diyor İmam Gazali. Bu tasnif oldukça önemlidir aziz ve muhterem dinleyenler. Riyadan bahsetmişken diyor ki İmam Gazali, riyanın özü itibariyle iki felaketi, iki tane de musibeti vardır. Riyanın temelde iki fezahati, yani iki felaketi, çirkinliği, iki de musibeti vardır. İki felaketten birisi sir dediğimiz gizli olanıdır. Yani melekler nezdindeki felaket, ikinci felaket ise insanlar nezdindeki felakettir. Yani bu felaketlerin birisi melekler katındadır, gizlidir. İnsanlar bu felaketin farkına varamaz. Riyakar kişinin düştüğü birinci felaket melekler nezdindedir. İnsanlar buna muttali olamaz. İkinci felaket ise insanların farkında olacağı, insanlara karşı rezil, rüsva yolunacak şekilde ortaya çıkan bir felakettir. Riyakarın karşı karşıya kalacağı melekler nezdindeki sırrı olan fezahat şudur diyor. Melekler riyakar bu kişiyi kendi aralarında levmeder. Kendi aralarında tenkit eder, tahkir eder, öfkesini izhar eder. Nihayetinde bir kişi böyle riyakar bir amel yaptığı zaman bu yapmış olduğu riyakarca amel sebebiyle melekler bu kişiyi tabir caizse kendi aralarında tenkit ederek, kınayarak rezil rüsvay hale getirirler. Allah Teala bu kişinin yapmış olduğu riyakarca amelden dolayı şöyle buyurur. Bu kişinin yapmış olduğu riyakar amelini siccin denilen kuyuya, cehenneme, yani siccinin kendisine, ateşe atınız. Neden? Çünkü bu kişi yapmış olduğu bu riyakar ameliyle benim rızamı, benden bir sevabı beklemedi. Nihayetinde bu kişinin maksat ve muradı insanların övgüsünü, insanlara kendini göstermek gibi dünyevi bir karşılık bekledi. Hal böyle olunca bu kişi yapmış olduğu riyakarca amelin karşılığını beklediği mercilerden aldı. O yüzden bu amel bana ulaşmaz. Siccine, ateşe bu kişinin amelini atın buyurur. İkinci felaketse kıyamet günü bütün mahlukatın haşru cem için bir araya geldiği bir ortamda kıyamet gününde bütün mahlukatın gözleriyle görebileceği nitelikte rezil, rüsvay olması ve büyük bir felakete düşmesidir. Riyakarın yapmış olduğu ikinci fezahat, yani ikinci felaket. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam riyakar kişinin bütün insanların gözünün önünde nasıl rezil rüsvay olduğunu beyan etmek için şu ifadeleri kullanıyorlar ve diyorlar ki kıyamet gününde bir münadi, yani insanlara nida eden bir kişi çıkar ve riyakar olan kişiyi şu isimlerle çağırır. Yani riyakara kıyamet gününde şu şekilde hitap edilir. Ya kafir, ya facir, ya gadir, ya hasir. Yani ey kafir, ey facir, ey hüsrana uğramış olan kişi, ey felakete düşen kişi. Nitekim senin bütün sayu gayretin heba oldu. Amelin ve ecrin iptal edildi. Bu noktadan sonra artık senin için bir çıkış, bir kurtuluş yok. Çünkü sen bugün hangi maksatlarla bu riyakar amelini yaptıysan, amelin iptal olduğu için elde edebileceğin sana bir şey kalmadı. Çünkü sen riyakarlık yaparak yapmış olduğun bu amelin karşılığını dünyadayken her kim için ve her ne maksatla yaptıysan almış oldun. O yüzden bugün sen büyük bir aldanış içindesin. Sen tuzak kurmaya çalıştın. Oysa bugün tuzağa düşen sen oldun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın riyakar kişinin durumuyla alakalı olarak kıyamet gününde karşılaşacağı manzarayı resmederken. Yine bir başka hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Kıyamet gününde bütün insanların fark edeceği ve işiteceği şekilde şöyle seslenir bir münadi. İnsanlara dünyada iken ibadet edenler nerede? Onlara hangi maksatlarla ve kimin için ibadet edildiyse ecirlerini veriniz. Daha doğrusu hangi maksatlarla ve kimler için ibadet ettiyseniz gidin yaptığınız ibadetin karşılığını ibadet ettiğiniz insanlardan alın. Çünkü ben bugün bana yaptığınız ibadete karıştırmış olduğunuz riyadan dolayı hiçbir ibadetinizi ve amelinizi kabul etmiyorum. Dolayısıyla benim için yapılmış halis ve muhlis bir ibadet olmadığı için size benden verilecek bir sevap ve karşılık yoktur buyuruyor Allah Teala. Yine İmam Gazali iki felaketin ardından iki musibeti şöyle beyan ediyor. Riyanın Allah korusun kişiye getirebileceği iki musibetten birincisi cennet kaybıdır. Yani cennetin elden gitmesidir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada şöyle buyuruyorlar. Cennet kıyamet gününde dile gelir ve şöyle konuşur. Ben cimri olan ve riyakarlık yapan her bir kimseye haramım. Riyakarlık yapan, cimrilik yapan kimselerin cennete girmesi, bende yer alması, benimle ona ikram edilmesi onlara haramdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nakledilen bu rivayetinde. İkinci musibetse şudur. Riyakar olan bir kimse şayet bu riyakarlığına devam edecek olursa cenneti kaçırdığı gibi cehenneme girmeye de müstahak olacaktır. Çünkü Ebu Hureyre'den yapılan rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Kıyamet gününde bazı insanlar çağrılır. Kendileri davet edilir. Kendilerine seslenilir. Bir kişi gelir, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir. Bir kişi gelir, Allah yolunda cihad etmiştir. Yine bir başka kimse çağrılır. Bunun da çok malı vardır. İnsanlara infak etmiştir. Görünürde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, Allah yolunda cihad eden ve bol miktardaki bu malını insanlara infak eden üç kişi çağrılır. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim okuyan, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen kariye der ki, ben sana Resulüme indirmiş olduğum bu Kur'an-ı Kerim'i öğretmedim mi? Öğrenmene vesile olmadım mı? İmkanlar yaratmadım mı? O kul yani kari der ki evet ya Rabbi. Yine Allah Teala devam ederek şöyle söyler. Peki sen bu öğrendiğinle amel ettin mi? Nasıl amel ettin? Bu kari şöyle cevap verir. Ya Rabbi gecenin bir vaktinde ve gündüzün belirli zamanlarında Kur'an-ı Kerim ile amel ettim. Kur'an-ı Kerim'i okudum. Allah Teala şöyle karşılık verir. Yalan söylüyorsun. Melekler de devam ederek evet yalan söylüyor. Allah Teala şöyle devam eder. Bilakis sen bu gecenin bir vaktinde veya gündüzün okuduğun bu Kur'an-ı Kerim'de falanca insan kari'dir, falanca ne kadar güzel okuyor, falanca insan Kur'an hafızıdır desinler diye Kur'an okudun diye karşılık verir. Mal sahibi olan kişi çağrılır. Allah Teala bu kişiye der ki ben sana genişlik ve imkanlar, ticaret yapabileceğin ortamlar yaratmadım mı? Nihayetinde sen hiç kimseye muhtaç olmadan belirli bir imkana, belirli bir mali gelire ulaştın. Başka kimselere muhtaç olmadın. Kul der ki evet ya Rabbi sen bana bu şekilde imkanlar verdin. Allah Teala bu sefer şöyle söyler. Peki sana vermiş olduğum bu malla nasıl amel ettin, neler yaptın? Kul da der ki sıla-i rahimi gözettim. Hayır hasenatta bulundum. Sadakalar verdim. Muhtelif yerlere gelirle, muhtelif yerlere bağışlarda bulundum. İnfak ettim, sadaka verdim gibi buna benzer cevaplar verir. Allah Teala cevaben hayır yalan söylüyorsun. Melekler de der ki evet bu kişi yalan söylüyor. Allah Teala bu sefer şöyle devam eder. Bilakis benim sana verdiğim bu mali imkanlarla insanlar sana ne kadar da cömert, ne kadar da güzel bir müteberri, ne kadar da çok bağış yapan bir kimse, hiçbir kimseyi geride bırakmayıp gelen her bir kimseyi eli dolu gönderiyor desinler diye sen bunları yaptın. Üçüncü bir kimse gelir, o da Allah yolunda cihat edip öldürülmüştür. Allah der ki ona ne için geldin, amelin nedir? Adam der ki cihatla senin yolunda cihad ederek savaşmam emredildi. Senin yolunda cihad etmekle emrolunmuştum. Evet bu emre uydum, savaştım, öldürdüm ve nihayetinde öldüm. Allah Teala der ki yalan söylüyorsun. Melekler de aynı şekilde yalan söylüyor der. Bu sefer devam ederek şunu ifade ederler. Sen aslında insanlar ne kadar da güzel savaşıyor. Birçok kimseyi kılıçtan geçirdi, birçok kimseyle cihad etti ve nihayetinde şehit oldu desinler diye savaştın diyerek reddedilir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini dizlerine vurarak bu kimselerin durumunu böyle özetledi. Allah Teala kıyamet gününde bu kimseleri çağırır ve nihayetinde yüzü koyun bir şekilde cehennem ateşine yapmış oldukları bu riyakarlıktan dolayı atılır buyuruyor Ebu Hureyre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böylece naklediyor. Rabbimiz muhafaza buyursun, ihlas ile amel etmeyi, riyanın, kibrin veya ucbun felaketinden, musibetinden korunmayı cümlemize ihsan eylesin. Vaktimizin böylece sonuna geldik. Bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Her biriniz Allah'a emanet olunuz.